Ayrım 8, Erken Kaybedenler, Emrah Serbest, sayfa 117. Kimi sevsem çıkmazı. 3 yazdır olduğu gibi bu yazda dükkanda oturmuş telefonla verilen siparişleri alıyorum. Dursun amca da dandik kamyonetimizle benden aldığı adresler doğrultusunda dağıtım yapıyor. Sadece tüp değil damacanayla su da satıyoruz. Babam tüpçülüğe başladıktan sonra bütün tüpçüler gibi mutfak tüpüne benzemeye başladı. Beli kalınlaştı, saçı kelleşti, bıyık bıraktı. Eskiden sahibi olduğu meydan kıraathanesinde kağıt oynamayı bırakmadı ama. Sadece görsel olarak katkıda bulunuyor mesleğe, sıkıntıyı çeken biziz. Basıp gitmek istiyorum buradan. Bilhassa her Allah'ın günü ha patladı ha patlayacak tedirginliğiyle oturduğum gaz kokulu, basık tavanlı, yarı karanlık dükkandan. Yazlıkçıların fazla rağbet göstermediği bir kıyı kasabasına falan atabilsem kapağı, her gün plaja gider yarım kilo çekirdek çitlerdim. Üstüne de 1,5 litre buzlu su içerdim. Kızlara bakardım göz ucuyla. Hatta yaz günlerine özgü o beklenmedik rüzgarlardan biri şemsiyelerin uçuduğu takdirde, onlar olayın heyecanıyla zıplayıp küçük çaplı çığlıklar atmaya devam ederken daha, yardım amacıyla yanlarına gider, o uçuk şemsiyeyi tutar, bütün gayretimle ta ki hiçbir rüzgarın deviremeyeceği bir sağlamlığa erişinceye dek saplardım kızgın kumun derinliklerini. Bu arada da tanışırdım bir ikisiyle mutlaka. Akşamüstü plaj tenhalaşınca deniz süt liman olduğunda yassı taşları suların üstünde sektirir, kaygısız kahkahalar atardık. Seninki 5 sefer sekti canım ama bak benimki 8 sefer diye atışırdık. Ama ne gezer? Babam hayli sert biri. Gençliğinde adam öldürmüş. 74 affıyla çıkmış. Gerçi beni fazla dövmedi. Otoritesini şiddete başvurmadan sağlamayı seven tiplerden. İyi akşamlar. Yüzüme kapattığım ellerimin şahadet ve orta parmakları arasından soyunurken gözlerini kapa diyen bir kadına oyun bozanlık yapıp çaktırmadan dikizler gibi bakıyorum. Gelen Handan'ın kardeşi. Nasılsın Berke abi? Dehşetin dibindeyim canım. Tüp ya da su lazım mı? Yok. Otur bir çay söyleyeyim. Annem merak eder. Neden geldin o zaman? Hiç. Geçerken uğradım. İyi ettin. Hadi hayırlı işler. Sağ ol canım. Gitti. Minik kalçalarına baktım. O 13 yaşında, ben 17. Niyetim Handan'dı ya da bir mucize olursa anneleri. Ama bu kız her geçen gün biraz daha fazla karıştırdı aklımı. 3 aylık nabız yoklamasının ardından utangaç bir çıkma teklifinde bulunmuştum Handan'a. Olur dediğinde nasıl sevinmiştim. Buluşmaya kardeşiyle birlikte geldiğini görünceye kadar. Bu ne demekti? Buluşmayı kabul ettim ama sakın yanlış anlama, aramızda bir şeyler olabileceği fikrini çıkar aklından. Bir daha arasaydım belki yalnız gelirdi. Ellerimi yüzümden ayırıp tüpçüler odasının masa takvimine bir yumruk attım. Beni yanlış tanımışsın Handan. Benim de bir gururum var. Ayrıca başka güzel kızlar da var okulda. Bir sürü olasılık var. Ama yaz tatilindeyiz. Herkes bir yere gitti, ben buraya çakıldım. Şimdi plajda tek ayağımın üstünde zıplıyor olabilirdim. Yüzerken kulağıma su kaçmış olabilirdi çünkü. Dükkanın önüne çıktığımda çoktan gitmişti. Daha 13 yaşındaydı ama o da Handan ve annesi gibi bir afeti devran olma yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Tabii bu tip dönemlerde bir yaşın bile büyük önemi var. İki tarafta 20 yaşını geçtikten sonra fazla problem kalmıyormuş diyorlar. Handan'ın kardeşi 20 yaşına geldiğinde ben 24 olacağım. Belki o zaman Handan'dan ve annesinden göremediğim ilgiyi ondan görürdüm. O saçma sapan kafedeki buluşmada ablasının yanında bir nevi gözlemci sıfatıyla bulunurken ne de içten gülüyordu. Bülent, Bülent. Döndüm babam. Her zamanki gibi hafif aksayarak geliyordu. İlk kurşunu öldürdüğü adam sıkmış. O mezara babam topallayarak cezaevine. Yine de nefsi müdafaa demişler. Babam cezaevinden çıktığı günden beri Ecevit'e oy verir. Adalet onun sayesinde yerini bulmuş. Sadece kendi davasında değil, bütün memleket meselelerinde böyleymiş. Oysa babamın bütün arkadaşları MHP'lidir. Sarkık bıyıklı, takımla gezen ciddi tipler. Ecevit, MHP ile koalisyon yaptığında en çok babam sevindi. Sanki koalisyonu kuran kendisiymiş gibi, her an telefon açacaklar da bakan oldunuz diyeceklermiş gibi ağzı kulaklarında gezindi ortalıklarda 1-2 hafta. Ne arıyorsun dışarıda? Şey için çıkmıştım. Dükkana dön. Babam hayatının bize anlatmadığı dönemlerinden birinde anında tersleme kursuna gitmiş. Kendince yanlış gördüğü bir durum mu var? Hiçbir açıklamaya müsaade etmez. Beni dükkanın önünde görmesi yeterli. Baba içeride sızıntı var, patlama olacaktı desem de dinlemez. Çünkü ona göre dükkanda oturup telefonlara bakmam gerek. Patlarsa çıkarım. Ama artık yetti. Taburama geldi. Basıp gitmek, en azından bunu babama söylemek istiyorum. Bunu dile getirebilmek bile basıp gitmek kadar büyük bir başarı olur benim için. Ne bakıyorsun öyle? Bir şey mi var? Yok. İyi. Dursun amcan dönünce dükkanı kapatın. Yemeğe gelin. Dursun amca babamın cezaevinden beri arkadaşı. Hangi işe girerse girsin yanından ayrılmaz, yemekleri de bizde yer. Babamın girdiği işlerin haddi hesabı yok. Kıraathane mi açtı Dursun amca çay ocağına bakar. Emlakçı mı açtı Dursun amca evleri gezdirir. İçkili bir lokantayı mı devraldı Dursun amca mezeleri hazırlar. Tüpçüyü devralmaları da başlı başına bir hadise. Tüpçünün yaşlı bir kadına borcu varmış. Kadın babama gelmiş, borcunu tahsil etmesini istemiş. Babam da borca mahsuben adamın dükkanına el koymuş. Üstüne geçirtmiş noterde. Kadına parasını da kârdan pay vererek taksit ödemeye başlamış. Lakin taksit dilimleri ufak olduğundan kadının ömrü bütün borcunu tahsis etmeye vefa etmedi. Berke yemeğini soğutma canım. Anneme baktım. Babamdan 20 yaş küçük. Üçüncü karısı. Babamın diğer evliliklerinden de 5 çocuğu var ama bizi onlarla tanıştırmıyor. Bazen kendisi görmeye gidiyor. Dursun amca da bankaya gidip her ay hesaplarına para yatırıyor. Doydum. Babam önce anneme sonra da bana baktı. Anneme tebessüm etti. Bana dönünce buz gibi oldu. Bir kaşık daha aldım. Babam annemi çok sever. Zaten kimseyle bu kadar uzun süre evli kalmamış. 18 sene. Babam gibi daldan dal atlayan bir adam için hayatın en istikrarlı süreci. Annem diğer evliliklerinden olma çocuklara düzenli para yatırdığını duyunca anında valizleri toplamış, beni koluna takıp çıkmıştı evden. Bir hafta teyzemlerde kalmıştık. 8 yaşındaydım o zaman. Babam bizi geri döndürmek için bütün beyaz eşyayı yenilemek zorunda kalmıştı. Hiç görmediğim kardeşlerime gönderdiği paraları da azaltmıştı. Annem her ay hesap cüzdanlarını kontrol ediyor herhalde. Yemeği zar zor bitirdim. Kalkabilir miyim? Nereye gideceksin? Biraz hava alacağım. Çok geç kalma. Hırsızlık için keşfe çıkmış gibi handanların apartmanının önünde dolanmaya başladım. Bir daha deneseydim şansımı belki yalnız gelirdi. Handan, annesi ve kız kardeşi. Üçü de birbirinden güzel ama gurur yarası. Handan'ın annesi lise 1'deyken edebiyat hocamızdı. Kalçasına kalorifer peteğine yaslar, romantik şiirler okurdu ya da en alakası şiirlere bile romantik bir eda katmasını bilirdi. Alper Tungo öldü mü diye sorardı mesela. Hep beraber içlenirdik. Issız Acun kaldı mı? Kalmaz mı hocam? Kalmaz mı? Özetle harikulade bir kadındı. Ben buradayım diye bağırmayan yeşil gözleri vardı. Gözde mühim olan budur zaten. İrilik, parlaklık değil, yalınlık. Bazen sağda solda duyuyorum. İnsanlar birbirlerine çok güzel gözlerim var diyor. Saçma. Göz yüzünden ayrı bir şey değil ki. Hatta bedenden ayrı bir şey değil ki ve hatta ruhtan bile ayrı bir şey değil. İster 7 yaşında olsun, ister 70. Bu gezegende ben erkeğim diye gezen hiçbir insan evladı Handan'ın annesine karşı kayıtsız kalamaz. Bir gün bir öğrenci tahtada yazdığı kompozisyonu okurken biraz kay diyerek yanıma oturmuştu. Ben de sıra arkadaşıma doğru yaklaşmıştım bir parça. Bacak bacak üstüne atmıştı. Dizi dizime değmişti. Dizinin dizime değişi Handan'ın annesi için bir kelebeğin kanat çırpışıysa benim için kasırgaydı. Kaç sene geçti hala unutmam. Günde en az 5 sefer aklıma gelir. Biliyorum bu durumun kökeni memeden kesildiğim güne kadar uzanan psikolojik nedenleri var. Ama bir kadını unutulmaz yapan şey bir vakitler ona duyulan arzunun şiddetiyle doğru orantılı değil midir? O arzunun kıyısında gerçekleşme olasılığının tam yanı başında sanki arada başka hiçbir engel yokmuş gibi rahat davranabilmekle, kendini o tatlı yanılsamaya kaptırabilmekle doğru orantılı değil midir? Bu olgunun da mı sorumlusu benim mutsuz geçen çocukluğum? Cevap yok, kalırsın öyle. Bütün yazı dükkanda çekirdek çitleyerek ve siparişleri bekleyerek geçirdim. Diğer yazlardan farklı olarak günlük tutmaya başladım. Sıradan günlerimi işini ciddiye alan bir zabıt katibiymişçesine en ince ayrıntısına kadar kayıt altına aldım. Bu tutkuyu nasıl anlatmalı? Sıradan günlerin üstünde yoğunlaşırsam o günlerin sıradan olmaktan çıkacağı yönünde çocukça bir hevese kapılmıştım diyelim. Dolayısıyla gölgede 41 derece olan 23 Temmuz 2002 günü Türkiye saatiyle 13.30'da Dursun amcanın bir omuzunda tüp, diğer omuzunda damacana ile merdiven çıkarken kalp krizi geçirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca babamın durumu kritik diyen başhekimi o zaman siktir git kalp masajı yap, elektroşok ver şerefsiz diye anında terslediğini de ekleyebilirim buna. Ardından Dursun ölürse bu hastaneyi başınıza yıkarım lan diye bağırmıştı. Bunun üzerine hop şşt Dayı mısın lan diye üstüne yürüyen güvenlik görevlileri babamı aralarına aldılar. Allah'tan ocaktan elemanlar yetişti de babam haşat olmaktan kurtuldu. Dursun amca bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata döndü. Ziyarete gelenlerin kafayı tokuşturma adetleri yüzünden başım ağrıdı. Taburcu olduktan sonra Dursun amca telefonlara bakmaya başladı. Ben de siparişleri teslim etmeye. Bu sayede bayağı kol kası yaptım ama anam ağladı. Sahiden ağladı. Kaç sefer söyledi babama, yeni birini al yanına. Bu çocuğu bu kadar yorma. Bak ehliyeti de yok. Kamyonetle çiğner birini Allah muhafaza dedi ama dinletemedi. Babam hele bir okullar açılsın da bakarız canım demekle yetindi. Kimseye canım demez. Büyük bir gelişmeydi bu onun için. İşten kurtulmak için o kadar kırmızı da geçtim. Aşırı hız yaptım, hatalı solladım, hatta sağladım. Ceza kesmeyi bırak, ehliyet soran bile olmadı. Tüpçü kamyonetlerine trafik önceliği var şehirlerimizde. Bir ambulans şoförleri bir de biz. Karışan eden yok. O korkunç 22 Ağustos günü kamyoneti sağa çekmiştim. Bayılacak gibiydim. Asansörü bozuk 10 katlı bir binanın 9. katına bir omuzumda tüp, diğer omuzumda damacanayla tırmanmıştım. İnsan çok yorgun olduğu anlarda gururunu yenebiliyor. Sarhoşluk gibi bir şey. Handan'ı aradım. Buluşalım diyecektim. İstersen kardeşini getir, istersen anneni getir. Hatta hep beraber gelin. Telefonu 7. çalışında açtı. Hastaymış, çıkamazmış. Hazırladığım onca lafı yutmak zorunda kaldım. Hasta hakları diye bir şey var. Kamyonete dönünce Dursun amca telsizle irtibat kurdu. Tütün yorgunu nedeniyle bir adres yazdırdı. Adresin doğru olduğundan emin misin diye sordum. Niye sordun? Çünkü bu handanların adresi. Evet, anası aradı az önce. Kamyoneti şık bir patinajla seri kaldırdım. Köşeyi dönerken 3 yaşlarındaki bir çocuğu eziyordum az daha. Annesi balkondan çığlık attı. Bu çocukları da yapıyorlar, yapıyorlar, sokağa bırakıyorlar. Anlamıyorum. Tüpü sırtlayıp apartmana girdim. Asansörde saçlarımı düzelttim. Handanların maddi durumu bizden iyi. Babası önemli meşrubat şirketinin şehrimizdeki baş bayisi. Ayrıca meyveli sodayı Türkiye'ye getiren adam olduğu söyleniyor. Zili çaldım. Kapı açık, çekinme gir. Handan'ın annesinin sesi. Bu kadar ılık ve davetkar bir ses olamaz. Hafif aralık kapıyı ittim. Ayakkabılarımı çıkardım. Çünkü biz tüpçüler terbiyeli insanlarız. Emlak komisyoncuları gibi ayakkabılarıyla dalmayız haneye. Mutfağa girdim. Orada oturuyordu. Mutfak masasının yanında. Okuduğu kitabı ters çevirdi. Açık biçimde masanın üstüne koydu. Merhaba Nurullah. Merhaba hocam. Belki mi demeliyim? Hep yoklama listesindeki ilk adın geliyor aklıma. Önemli değil hocam dedim. Nurullah, Bülent, Berke fark etmez. Bir adamın bu kadar çok ismi olduktan sonra Bülent'i babam koymuş, Berke'yi annem istemiş, Nurullah da rahmetli dedemin adı. Türlü yaparken tüp bitti. Anlıyorum hocam. Türlü en çok tüp bitiren yemeklerimizdendir. Hafif gülümsedi. Artı puan. Dolu tüpü boş tüpün yanına koydum. Dedantörü çıkardıktan sonra tüplerin yerini değiştirdim. Handan'ın annesi tekrar kitabına döndü. Açık balkon kapısının yanına oturmuş, eteğini toplayıp çıplak ayaklarını önündeki sandalyeye uzatmıştı. Kitaba baktım. İsmini seçemedim. Güvenlik mekanizmasını söküp dolu tüpü bağlamaya başladım. Ortak geçmişimizden bir espri konusu aradım boş yere. Sevimli gözükme tutkusu. Lanet olsun. Yaz tatilinde bir şey okudun mu diye sordu birden. Ben okumayı pek sevmiyorum. Yazmak daha zevkli. Okumadan nasıl yazıyorsun? Yaşadıklarımı not ediyorum. Okumadan nasıl yaşıyorsun? Cevap yok. Okudukların yaşadıklarını değiştirir. Değiştirmese bile farklı bir gözle görmeni sağlar. O sıcakta yeni bir edebiyat dersine hazır değildim ama onu incitecek bir şey söylemeyi de kesinlikle istemiyordum. Ben bunu biraz düşüneyim dedim. Dedantörü dolu tüpe taktım. Handan'ın annesi 36 yaşında. Okulun web sitesinden özgeçmişine bakmıştım. Belki de hiçbir zaman o yaz olduğu kadar güzel olmamıştır. Üstündeki o genç kız şaşkınlığını, büyüdüm ama çocuksu ruhumu koruyorum saçmalamalarını atalı hayli zaman olmuş, her santimetre küpüyle bir kadın. Çiçekli bir elbise giymiş ama şu babaannelerimizin giydiği türden çiçek desenli basma entarilerden bahsetmiyorum. Böyle bir elbiseyi ancak kainat güzeli mutfakta kitap okurken giyer. Üstten iki düğmesi açık, teşhir amaçlı değil, öyle olması gerektiği için. Ocağın yanıp yanmadığını kontrol etmek üzereyken bir anda olduğum yere çakıldım. Çünkü açık balkon kapısından eteğini havalandıran beklenmedik bir rüzgar esti. Sandalyeye uzattı bacakları. Bir heykelin açılış töreninde ipin çekilip örtünün kalktığı anlarda olduğu gibi ansızın ortaya çıktı. Yüreğim ağzıma geldi. Ayak tabanlarından kalçasına kadar her şey ortadaydı. Hafif buğday rengi pürüzsüz. Bir an külotuna da kaydı gözüm. Siyah, önü dantelli. Külotun ince kıvrımlarına, o ince kıvrımların kalçanın başladığı yerde bıraktığı ince izlere de bakıverdim o telaşla. Bütün bu gözlem ne kadar sürdü tam hatırlamıyorum. Bir saniye de sürmüş olabilir, bir yılda. Ama aceleyle eteğini iki bacağın arasına topladığını çok net hatırlıyorum. Baktığımı görmüştü. Yerin dibine geçtim. Ne gördüğünü çaktırmadı. Sadece balkon kapısını ittirdi biraz. Sokak kapısını açık bırakmışsın, oradan cereyan yapıyor. Cevap vermedim. Sanki cereyan yapsın da eteği açılsın diye sokak kapısını bilerek açık bırakmışım gibi. Onu kötü emellerimi alet etmeye çalışırken planlarım suya düşmüş gibi kaldım öyle. Bin kat yerin dibine geçtim. Cebimdeki yağlı çakmakla ocağın yanıp yanmadığını kontrol ettim. Başım eğik mutfak kapısına yöneldim. Para almayacak mısın? Döndüm. Ne kadar? 34. 50 verdi. Ellerimdeki titremeyi gizlemeye çalışarak bir 20'lik uzattım. Dur 4 lira vereyim. Önemli değil, su getirirken alırız. Ama biz suyu başka yerden alıyoruz. Önemli değil, onlar alır. Güldü. 5 lira koydu cebime. Daha savaş başlamadan yere serilmiş geri zekalı bir asker gibi savaşta değil tatbikatta ölmenin burukluğuyla kendimi zar zor attım koridora. Boş tüpü almayacak mısın diye seslendi arkamdan. Allah'ım bitsin bu işkence. Yine döndüm, boş tüpü sırtladım. Bu kadar abartmana gerek yok dedi. Neyi? Dalmışım. Sen rüzgarı hesaba katmadım. Kim olsa bakardı. Haklısınız. Kim olsa bakar. Yani size bakar. Yani öyle demek istemedim. Yani kötü bir niyetim yoktu herhalde. Bunu da yazacak mısın günlüğüne? Yok ben böyle şeyler yazmam. Ayıp olur. Bir de babam okursa falan bir hadise çıkarır. Kapının önüne boş tüple yürüdüm. Ayakkabılarımı giyerken elinde dondurmayla Handan'ın kardeşi geldi. Üstünde basketbol forması vardı. Daha doğrusu formanın sadece üst kısmı. Forma büyük geldiğinden dizlerinin bir karış üstüne kadar iniyordu. Bana turnikeye çıkacakmış gibi yaklaştı. Tatlı tatlı gülümsedi. Gözleri Handan'dan ve annesinden daha yeşil. Saçları da onlar gibi kestane değil. Daha açık renk. Böyle bir kızı belli bir kategoriye sokamazsınız. Kumral desen değil, sarışın desen değil. Nevi şahsına münhasır bir tipleme işte. Her gün Handan mı, annesi mi, kardeşi mi daha güzel acaba diye düşünüyorum. Buna karar vermek için kalabalık bir halk jürisinin toplanması gerekir. Merhaba Berke abi. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim. Dondurmasını topu potaya bırakır gibi uzattı. Kornet ister misin? Şu tarafından al istersen. Hayır canım dedim. Başkasının yaladığı dondurmayı yalamam ve her sabah kendi diş fırçamı kullanırım. Prensiplerim var. Çok esprilisin belki abi. Senin en çok bu yönünü seviyorum. Sen bir sefer ablanla beraber saçma sapan bir kafede gördün beni küçük kız. Bir iki sefer de tüpçüye uğradın ayaküstü. Ne zaman sevilecek yönlerimi tasnif ettin böyle? Oradan kaçmalıydım. Yoksa ailecek baştan çıkaracaklardı beni. Dayanamadım. Handan yatıyor mu diye sordum. Hayır dışarıda. Hasta değil mi? Değil. Sametlerle çıktılar. Ne? Şu PAF liginde oynayan gerizekalıyla mı? Averel Samet. Evet. Handan'ın kardeşi sırtını döndü. Formanın arkasında Samet yazıyordu. Bir de imzalamış. İte bak. Sanki NBA'de oynuyor. Kapıyı çektim. Daha fazla cereyan yaratmadan çıkmak istiyordum. Tam kapanacakken tuttu kapıyı. Ablam senin onu sevdiğini düşünüyor dedi. Dün akşam konuştuk. Aramızda kalsın tabii. Sırtımdaki tüple merdivenin ilk basamaklarını inmeye hazırlanırken durdum. Bak canım dedim. Şu dünyada üç kadın kalsa bile ablanı sevmeden önce uzun bir kararsızlık yaşardım. Ona böyle söyleyebilirsin. Aramızda kalmasına gerek yok. Ayrıca akıllı kızlar Averel'den hoşlanmaz. Red Kit'i severler. Sen Red Kit misin? Samet'in yanında herkes biraz Red Kit'tir. Bilhassa bunu söyle. İyice kır kalbini. Bir kalbi varsa tabii. Ertesi akşam kamyoneti dükkanın önüne çektim. İçeri girecektim. Baktım Dursun amca yok. Masanın arkasında babam oturuyor. Geri döndüm. Bülent bir gel bakayım. İçeri elimi alnıma siper edip başım önde girdim. Bu kamyonetten niye traktör gibi ses çıkmaya başladı? Bilmiyorum. Sıcaktan herhalde. Hararet yapıyor. Öbür taraftaki tüpleri inceler gibi yapıyordum. Sen bir baksana bana. Döndüm ama yere bakıyordum. Kafanı kaldır. Elini alnından çek. Sekerek geldi. Yüzümü gözümü inceledi. Kimden dayak yedin? Yok baba dayak falan. Kim şişirdi o zaman bu gözü? Sağ gözüm şişmiş, kaşımı da kendisiyle beraber şişirerek küçük çaplı bir balon oluşturmuştu yüzümde. Akına da kan oturmuştu. Yok baba, küçük bir tartışma. Kimle? Bilmiyorum, yolda. Sebep? Ters bakma. Sen hiç vurmadın mı? Yok. O kadar tüp taşıyorsun. İki tane çakamadın mı ağızlarına? Of baba ya, of diye isyan ettim yıllar sonra. Şaşırdı. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bıktım buradan, bu gaz kokusundan, üstümdeki başımdaki yağdan, denkleştirmeye çalıştığım kirli para üstlerinden, yaşamaktan. Ne bıkması lan? Ne olacaktı ya? İt mi olacaktın? Serseri mi olacaktın? İşin gücün var işte, ne güzel çalışıyorsun. Evet, çalışıyorum. Sinirden titriyordum. Babam soru dolu gözlerle bakıyor, anlamaya çalışıyordu bu ayaklanmanın nedenini. Çalışan benim diye bağırdım. Ama 4 yıldızlı otellerdeki bayi toplantılarına giden sensin. Hayatında bir sefer tüp değiştirdin mi? Asalak. Babam bunları duyunca bir adım geri attı. Ağzı şaşkınlıktan açık kaldı bir süre. Evladım, sakatım ben. Sakat değilsin, katilsin. Bunu duyunca çıldırdı. Titreyip kendine geldi. Yumruğunu sıktı, bana vuracakken durdu. Döndü duvara vurdu. Değilim, katil değilim. Nefsi müdafaa. İlk o sıktı. Topal kaldım. Keşke ben ölseydim de o topal kalsaydı. Başını ak güvercini duvar takvimine vurarak ağlamaya başladı. Onu can evinden vurmuştum. Yaklaştım, omzuna dokundum şefkatle. Sakinleşmesini bekledim. Sen beni öldürdün baba dedim. Ne diyorsun evladım sen? Beni de bu dükkanda öldürdün. Boğarak öldürdün. Ne boğması lan? Tüp gazla boğdun. Damacana sularla boğdun. Kapıyı çarpıp çıktım. Peşimden çıktı. Bülent, Bülent, bir dur lan diye seslendi. Hızlı yürüdüm, yetişemedi. En salaş birahaneye girdim. 2 bira, yarım kase bayat fıstık. Masaya yumruk. Öldürdünüz lan beni diye bağırdım. Kovdular. Sokağa çıktım. Şeytan diyordu ki babana, birhanedeki sarhoşlara ve bütün dünyaya olan sinirini üst üste ekle. Dayan handanların kapısına. Yeter lan sizden çektiğimde. Onlara yansıt ne varsa. Bir kestane ağacının altında oturdum. Neredeyse ağlayacaktım. Eve dönsen mi dönmesen mi diye uzun uzun düşündüm. Babam da artık dövecek mi öldürecek mi ne yapacaksa yapsın. Sırf bakış, sırf karizma, ucuz bütçeli bir gerilim filmine döndü aramızdaki ilişki. İç parçalayan diyaloglar, korkutayım derken güldüren sahneler. Dursun amca geldi yanıma. Babamın beni meydanda beklediğini söyledi. Kıraathaneye girdim. Çeçenistan bayrağının altında kağıt oynuyorlardı. Beni görünce kağıdı bıraktılar. Gittim yanlarına, hiçbiriyle kafa tokuşturmadım. Beni çağırmışsın baba. Geç şöyle diyerek karşısına oturttu beni. Belinden 14'lüğü çıkarıp birazdan üstüne eli basıp yemin edecekmiş gibi masaya koydu. Bundan sonra bu silahı taşıyacaksın yanında dedi. Biri sana sataştı mı? Önce havaya sık, sonra topuğuna. Kapalı mekandaysan vur kabzayı alnına. Nasıl kullanacağını biliyorsun. 40 sefer talim yaptık arazide. Çekinme al, ruhsatı var. Silahla bir takım artistlikler yaptı, tetik düşürdü, evirdi çevirdi, önüme koydu. Baba yapma ya. Ne demek yapma? Benim de bir şerefim var. Benim oğlum nasıl dayak yer? Benim zürriyetimden birinin gözünü kim morartabilir? Ben senin yaşındayken ulu canlarda gün sayıyordum. Müebbet yemiştim. Hayatım kaymıştı. Cehennemi yaşadım. Yine aynı hikaye. Ecevit'in gelip de adaletin yerini bulması. Gene laf olmasa ne ben dünyada olurdum ne de annem annem olurdu. Uzamasın. 14'lüyü belime taktım. Babam ben silahlanınca rahat bir nefes alıp dükkana da yerini birine aldım dedi. Yanında oturan gencin omzuna vurdu. Delikanlı bir çocuk. Ocaktan. Bana döndü. Sen bundan sonra derslerine yoğunlaş diye devam etti. Okulların açılmasına az kaldı. Okuyup adam ol. Babamın yanındaki sarkık bıyıklı, evet dedi, kalem kılıçtan keskindir. Tamam reis dedim, sağa sola ateş etmem. Kalktım. Ben biraz hava almaya çıkıyorum. Çok geç kalma, alkol alma. Belimdeki 14'lüyle handanların evinin önünde gözünü kan bürümüş, sahiden bürümüştü. Bir kiralık katil gibi dolaşmaya başladım. Balkonlarında bir karartı vardı. Bana seslendi. Berke abi sen misin? Evet canım, dur iniyorum. Handanın kardeşi ördek desenli kısa şortuyla, minimal göğüslerini belli eden askılı bodysiyle ve parmak arası terlikleriyle karşıma dikildi. Gözün çok acıyor mu? Yok bir şey canım. Hep benim yüzümden. Bu konuyu kapatalım, şu duvara oturalım. Apartmanın bahçe duvarına oturduk. Dizi dizime değdi. Çekmedi, ben de çekmedim. Sanki hiç böyle bir şey yokmuş gibi oturmaya devam ettik. Saçlarını kulak arkasına atıp bana döndü. Ablam gerizekalı olduğunu düşünüyor dedi. Ve de hayvanmışsın. Senin yanında herkes biraz insan evladı sayılırmış. Seni bunları söylemen için mi gönderdi? Evet. İyi dedim. Hakaret ettiğine göre bir kalbi varmış demek. Bunu nasıl söyleyeyim? Hayır söyleme. Sen benim hakkımda ne düşünüyorsun canım? Ne? Nasıl biriyim sence? Bilmem, esprilisin işte dedi yüzüme hınzır bir ifadeyle. Yakışıklı mıyım peki? Bana yaklaştı. Sanki sorduğum sorunun cevabını arıyormuş gibi öyle masum baktı bir an. İçimde bir umut ışığı belirdi. Neredeyse öpmeye yeltenecektim. Bizim aile böyle. Güzel kadınlar karşısında elleri ayaklarına dolaşan adamlar yardımlaşma ve dayanışma derneği. En ufak bir umut ışığı görmeyelim. Anında sapıtırız. Bizi duygularını belli etmeyen mülayim aile babalarının dünyasına bağlayan şey bir pamuk ipliğidir diyebilirim. Büyük amcam ailenin en zengini kuyumcuydu. Pavyonlara takılmaya başladı. Konsomatrisin birine tutuldu. Onunla beşi bir yerde garsonları da cumhuriyet altını taka taka yiyip bitirdi koca kuyumcu. Sonra dine döndü ama bizimkine değil. Yehova şahitlerine. Babam ikinci karısını gördüğü gün 3 çocuğunu ve ilk karısını ardına bırakıp bir valizle çıkmış evden. Annemi gördüğünde de 2 çocuğunu ve ikinci karısını bırakmış aynı şekilde. Birine daha aşık olsa da bizi de bıraksa diye düşünmedim değil. Neden böyle bakıyorsun? Hiç. Berke abi, bana bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Evet canım, evet. Bir şey söylemeye çalışıyorum. Bir kar topuydun seni ilk gördüğümde. Günler geçtikçe zihnimin en ücra yamaçlarında yuvarlana yuvarlana büyüdün ve şimdi bu akşam bir çığlık halinde indin üstüme. Seviyorum seni. Hastayım sana. Hayır canım dedim. Sen git. Ben bir şey söylemek istiyorsam doğrudan söylerim zaten. Prensiplerim vardır. Dizini çekti, duvardan kalktı. Arkasına bulaşan kireci temizledi ve terliklerinden löp löp sesler çıkararak koşar adım uzaklaştı. Bir şey mi demek istiyormuşum? Lafa bak. Daha 13 yaşındasın. Bir şeyi anlama, bir parça saftirik ol, bir parça Lolita atmosferi yaşat. Okullar açıldı. Ben bütün sonbahar Handan'ı, annesini ve kardeşini düşündüm. Aramızda geçen diyalogları, bana karşı tavırlarını, en ufak mimiklerini bile bir tasnif ettim. Handan'ın babasını bile düşündüm. Tabii o manada değil. Okulu astım, dersleri boşladım, günlük tutmayı bıraktım. Moralim o kadar bozuktu ki bitmek tükenmek bilmeyen uzun kış gecelerinden birinde başıboş adımlarla aşınarken ıssız sokakları daha fazla dayanamadım, havaya 3 el ateş ettim. 3 yerinden kırılan kalbimin isyanlı simgelemesi babında tak tak tak. Balkona çıkıp bakanlar oldu. Girin lan içeri diye bağırdım. Polisi aramışlardır diye ara sokaklarda gözden kayboldum. 3 Kasım seçimlerinden ötürü babamın da morali bozuktu. Ecevit'in ezimete uğraması yetmiyormuş gibi MHP de barajı aşamamıştı. O sinirle dükkanın camını çerçevesini indirmişti. Gayri resmi seçim sonuçlarının açıklandığı saatlerde. Eli kesilmiş, 8 dikiş atılmıştı. Hatta 3 gün kapatmıştı dükkanı protesto amacıyla. Bu nankör halka ne tüp satarım bundan sonra ne de su demişti. Ben ilk defa oy kullanmıştım. 8. ayrımın sonu sayfa 134.